Ayrım 7.
Böyle olmadığını biliyorsun Kristin. Başkalarının beklentine uymayan bir davranışını gördüğünde neden otomatikman sende bir eksiklik olduğunu varsayıyorsun? Neden hemen kendini sorumlu tutuyorsun? İyi bir soruydu. Neden bunu hep yapıyorum diye soruyu ona yönelttim. Sen yanıt ver, diye Joe üsteledi. Bu basit sorular için bile benden yanıt beklemeyi bırakmanın zamanı geldi. Kendi değerlendirmelerine güvenmeyi öğrenmeye başla. Ses tonunda sabrının taştığını gösteren en ufak bir belirti yoktu. Ama onunla tanıştığım günden beri sorularımı yanıtlamasına alışmıştım. Şimdi ise artık yanıtları da kendimin bulmasını istiyordu. Pekala, kötü bir alışkanlığım olsa gerek dedim. Demek istiyorum ki sen haklısın. Tanımadığım biri bile benimle fazla ilgili görünmüyorsa hemen kendimde bir hata, bir eksiklik olduğunu varsaymamalıyım. Devam et diyerek teşvik etti. Peki öyleyse neden yapıyorsun? Tembellik dedim keşfetmişçesine. Kötü bir alışkanlıktan kurtulmak için yeterince çaba göstermeyecek kadar tembelim. Mutsuzluğumun bir eksikliğimden kaynaklandığını düşünerek kendimi suçlamak, insanların birbirleriyle ilgilenmemek için her türlü nedenleri olabileceğini düşünmekten çok daha kolay. Her ilgi duyduğumuz kişi çeşitli nedenlerle bize aynı ilgiyi duymayabilir. Bu hayatın bir gerçeği, kabul etsek de etmesek de. Bu da benim eksikliğimden kaynaklanmıyor. Çok iyi diyerek ellerini çırptı Joe. Benim tek kişilik fan kulübüm üyem. Bu noktaya gelebilmem oldukça çok düşünmemi gerektirdi, dedim gülerek. Yıllar boyu tembellik yolunu seçmeme şaşmamalı. Sana küçük bir sırrım var, dedi Joe, hınzırca gülerek. Ne, bu adam yalnızca seninle ilgilenmekle kalmıyor, tümüyle aklını başından almış durumdasın. Ya tabii, lütfen dalga geçme, dedim somurtarak. O yüzden kaçıp kayboldu, değil mi? Neden umutsuz bir vakasın, Kristin, dedi Joe, at kuyruğu saçımı hafifçe çekerek. Uzaklaştı. Çünkü sana öylesine yoğun bir çekim duydu ki ne yapacağını, nasıl bir tepki göstereceğini bilemedi. Oo, hadi dedim inanmadan. Bunu nasıl bilebilirsin ki? Joe bir şey söylemedi. Sadece kaşını kaldırdı ve beynimde ampulün yanmasını bekledi. Oh, ben ne söylüyorum? Sen tanrısın. Tabii ki her şeyi bilirsin. Beni tanrı olarak düşünmekten vazgeçsen, dedi biraz rahatsız olmuş bir sesle. Bu kelime öylesine hoş bir sözcük ki. Elimdeki bardağı alarak maden sodamdan kocaman bir yudum aldı. Seninle işim bitmek üzere Kristin, dedi. Ama beni bir rehber ya da ona benzer bir şey olarak kabul ettiğini bilene kadar kendimi rahat hissetmeyeceğim. Senin tanrı imajın bana pek doğru gelmiyor. Bu yüzden bu imajı yıkmanı istiyorum. O manyetik kahverengi gözlerle sevecenlikle baktı ve sesini iyice alçaltarak devam etti. Sana o imajdan daha yakın olmak istiyorum Kristin. Gökyüzünde oturan ve tüm hatalarının skorlarını tutan baba imajından çok daha yakın, çok daha gerçek. Şimdi gülme sırası bana gelmişti. İlk kez ben ondan daha çok biliyordum. Tabii ki bana tahmin ettiğinden çok daha yakınsın. Gözlerime dolan yaşları saklama ihtiyacı duymuyordum bu kez. Joe bana kendim kadar yakın olmuştu. Sıcak ve yumuşak elini yanağıma götürdü. Bana çok şey öğrettin Joe, dedim yüreğimden gelerek. Seni çok seviyorum. Şimdi senin ben, benim sen olduğunu gerçekten anlıyorum. Nihayet kendim olarak rahatlayabiliyor ve kendimi olduğum gibi seviyorum. Bundan büyük bir armağan ne olabilir ki? Gözyaşlarım gözlerimi dolduruyordu. Joe'nun gözlerinde de aynı gözyaşları birikmişti. Hiçbir şey söylemeden güçlü kollarını doladı ve başımın tepesine öpücük kondurdu. Harika bir öğrencisin diye mırıldandı. Özellikle bu akşam. Her şey için kendimi suçlamamayı öğrendiğim için mi? Dedim boş boş. Hayır, eski erkek arkadaşınla karşılaştığın anı kastetmiştim. İsim neydi? Kollarından kurtularak o güzel yüzüne baktım. Greg Anderson. Ondan mı bahsediyorsun? Akşamın erken saatlerinde onunla hastane kafeteryasında karşılaştığımı unutmuştum bile. Evet, ondan, dedi. 6 hafta önce. Onun bakışlarıyla evlenmiş olduğunu öğrendiğinde yıkılmış, mahvolmuş durumdaydın. Bu akşam onunla yine karşılaştın ama kılını bile kıpırdatmadın. Sana hiçbir şekilde acı vermedi. İşte buna gelişim denir. Ya gerçekten öyle, dedim gülerek. Ben de bireysel gelişimimi çarpıcı bir örnekle sergileyen farkı düşündüğümde şok olmuştum şu anda. Hey, sana bir hediyem var, diyerek Joe ceketinin cebinden mücevher kutusuna benzer pakete sarılmış bir kutu çıkardı. Heyecan ve meraktan konuşamıyordum. Zavallı beynim karmakarışık duyguların çalkantısıyla adeta iflas etmişti. Beceriksizce kutuyu açarken nefesim iyice daralmıştı. Kutunun kapağını açabildim nihayet. İçinde pamukların arasında Musa'nın dağın tepesinden aşağı indirdiği rivayet edilen tabletlere benzer altın bir tablet duruyordu. Üzerindeki yazıları okumaya başladım. 1. Duvarlar örme. Onlar mutlu bir yaşam için tehlikelidir. Onları aşmayı öğren. 2. Anda yaşa. Her an değerlidir. Onları ziyan etmeden değerini bilerek yaşa. 3. İlk önce ve en başta kendine bak ve kendinle ilgilen. 4. Egondan kurtul. Gerçek ol ve olanı gözlemle. 5. Her an her şey mümkündür. 6. Evrensel aşıkla ol. Birisi verdiğinde almak cömert bir davranıştır. Çünkü vermekte kazanılan çok şey vardır. Bu sonuncuyu anlayamadım Joe dedim. Onunla ilgili konuşmalarımızı hatırlamıyorum. Karışık duygu Selim. Durulmaya başlamıştı. Biliyorum dedi. Bu yüzden ona biraz açıklama ekledim. Seninle ilgili programda biraz geride kaldım. Bu sonuncusunu öğrenmek zorundasın. Bunun için de epey pratik yapman gerekecek biliyorsun. Bir hemşire olarak çok fazla verme eğilimin var ama sana verileni kabul etmekte zorlanıyorsun. Joe beni kitap gibi okuyordu. İnsanlara verme, onları kurtarma ve yardımcı olma konusunda rahattım. Ama başkalarının bana yardım etmesine izin vermiyordum. Başkalarının ihtiyaçlarına konsantre olmak çok daha kolaydı. Çünkü kendi ihtiyaçlarımı gözden geçirmeye başlarsam sonunun gelmeyeceğinden korkuyordum. Şimdi kendi gereksinimlerimi karşılamanın ve tek tek onların farkında olmanın zamanıydı. Birdenbire korkunç bir düşünceyle irkildim. Bu bir son muydu? Bu bir elveda hediyesi miydi? Ondan ayrılmaya hazır değildim. Hala öğreneceğim çok şey vardı. Ona hala çok ihtiyacım vardı. Aramızdaki ilişki asla sona ermeyecek Kristin dedi. Yumuşakça kafamdaki soruyu yanıtlayarak. Şimdi gerçek olduğumu biliyorsun. Varlığımdan şüphe ettiğin anlarda bu küçük altın tablete bakıp yaşadıklarımızın hepsinin gerçek olduğunu hatırlarsın. Oh hayır gidiyordu. Gerçekten elveda diyordu. Bu gerçek kafama dank ettiğinde gözyaşlarım akmaya başlamıştı bile. Lütfen gitme diye sessizce yalvarmaya başladım. Üzülecek bir şey yok. Bu hayatımda son kez olarak Joe yüzümdeki yaşlarını silerek okşadı. Seni boşlukta bırakmayacağım. Hayatına girmek üzere bekleyen birçok şey var. Düşlediğinden bile öte. Gözümün önüne dökülmüş saçlarımı toplayarak kulağımın arkasına yerleştirdi. Bana her zaman açık fikirli olacağına söz ver. Asla benden şüphe etmeyeceğine, birlikte paylaştığımız zamanı unutmayacağına söz ver. Bu çok saçmaydı. Onu unutabileceğimi nasıl düşünebilirdi? O anda ışıklar hepten karardı. Jim McQuarrie'in tatlı saksafon nameleri havaya yayılırken uzunca kıvırcık saçlı bir adamın silüeti sanki saksafonuyla bütünleşmişçesine mavi ışıkla hafiften görünüyordu. Joe'ya baktım. İmajını umutsuzca belleğime kazımak istiyordum. Bu hayatta onu son kez gördüğümü biliyordu. Benden sonra sırada kim var diye sordum. Bu dünyadaki listesinde kim bilir kimler vardı. Kendi bireysel derslerini öğrenmek isteyen nice insan. Elimi sıktı. Bak şu kızı görüyor musun diye işaret etti. Kalbim sıkıştı. Daptaracık bir mini etek giymiş uzun boylu bir sarışını gösteriyordu. Onun gibi bir seks bombasını seçmek zorunda mıydın? Joe güldü. Neden güldüğünü biliyordum. Onun gardırobunu da epeyce gözden geçirmek zorundayız dedi göz kırparak. Bana dönerek uzun parmaklarıyla çenemi kaldırdı. Unutma diye fısıldadı. Odayı dolduran saksafon müziğinin eşliğinde. Bir fısıltıdan daha uzak değilim. Burnumun ucunu öperek. Daracık mini etekli şanslı kıza doğru yöneldi. Karanlık ve kalabalık salonda onu artık görünmeyinceye kadar gözlerimle takip ettim. Masaya dayandım. Şimdi ne olacaktı? Joe'suz bir yaşam nasıl olabilirdi? Tabii yanıtı biliyordum. Yaşam Joe'nun söylediği gibi her şey olacaktı. Bana öğrettiklerini uygulamayı sürdürdüğüm sürece. Başımı kaldırdım. Jim McQuarrie'in o harika müziğini içmeye karar verdim. Anda yaşamalı. Joe'nun öğrettiği anın hazzının değerini bilmeliydim. İşte o anda komik bir şey oldu. Sahnede saksafonundan yüreğini üfleyen adamın silüeti tanıdık gelmeye başladı. Evet tanıdıktı. Uzun boyu, karışık saçları ve boynundan sarkan gümüş madalyonuyla. Jim McQuarrie ile flört etmiştim. Ben, o Jim McQuarrie. Rock yıldızının peşinden koşan kadınları hep kınamıştım. Ama birdenbire onların davranışıyla ilgili yeni bir perspektif kazanmıştım. O anda bayılacak noktada değildim ama yüzümdeki şaşkın ifadeden kurtulmak için epeyce bir süre geçmesi gerekiyordu. Jim McQuarrie hayranlık ve memnuniyet dolu seyirciyi selamlayarak o harika müzik ziyafetinin ilk yarısını bitirdi. Kalabalık onun performansından canlanmış ve enerji dolmuştu. Ben ise masamda şaşkın vaziyette oturuyordum. Şimdi ne olacaktı? O karanlığı yararak benim bulunduğum yere doğru gelirken hayranlarıyla el sıkışmaktan kolayca ilerleyemiyordu. Sanki bir ömür boyu sürdü ama nihayet önümdeydi. Müziğini ifade etmesinin coşkusu ve enerjisi yüzüne yansıyordu. "Niye bana söylemedin?" dedim. Onun kim olduğunu bilmeden müziğini öyle coşkuyla methettiğim için kendimi biraz aptal gibi hissediyordum. Ya müziği hakkında hiç de hoş olmayan şeyler söyleseydim? "Kim olduğumu bilmen bu kadar önemli miydi?" diye sordu gülerek. "Ayrıca dürüst bir değerlendirme, dinlemek çok hoş," diye ekledi sorusuna yanıt vermeme fırsat bırakmadan. "Peki müziğinden çok hoşlanmadığımı söyleseydim ne hissederdin?" diye sordum biraz savunmayla. "Eğer böyle hissetseydim burada olmazdın değil mi?" diye yanıtladı gözlerinde zafer dolu bir ifadeyle. "Pekala, senin soruna cevap vereyim," dedim. "Her iki halde de senin kim olduğun önemli olmazdı. Daima dürüst yanıtlar vermeyi öğrendim. Hayat böyle çok kolay." Elindeki maden sodasını havaya kaldırarak şerefe dedi. "Dürüstlüğe. Ne güzel." Kocaman bir yudum alarak gülümseyince kızardığımı hissettim. "Gülüşün çok güzel," dedi. "Sende beni çeken bir şey var. Sana güçlü bir şekilde çekildiğimi hissediyorum." Evet, sihirli sözcüğü söylemişti. Bana çekilmişti. Onu kendime çekmiştim. Ona yaklaşmaya çalışmamıştım. John'un o gün öğle yemeğinde bana söylediği bu değil miydi? Aydınlanmış ve huzurlu ruhumun aydınlanmış bir erkeği çekeceği gibi şeylerden bahsetmişti. Artık John'un bir şekilde, bir yolla daima yanında olduğunu ve olacağını biliyordum. "Dinle," dedim. "Jim McQuire. Bisikletle küçük bir gezi yapmak ister misin? Programın ikinci bölümüne başlayana kadar 20 dakikalık vaktim var." Bu da inanılmazdı. Ama artık inanılmaz diye bir şeyin olmadığını biliyordum. Her şey olması gerektiği gibi oluyordu. Jim McQuire elini uzattı. Ona elimi verecek kabalığın içinden beni geçirmesine izin verdim. Yaz gecesinin sıcaklığıyla buluşurken kontrol, güç mücadelesi gibi kavramlardan öylesine uzaktım ki kendime asla izin vermediğim verilme duygusunu hissetmek ne güzeldi. Daima kontrol etmeye çalıştım ama artık gücümü kanıtlama ihtiyacı duymuyordum. Kendimi çok rahat hissediyordum. Jim motoru çalıştırırken bana uzattığı kaskı giyiyordum. Park yerinden çıkarken ustaca arkasına tırmandım. Kollarımı ona doladığım anda başımın geriye itilirken büyülü yaz gecesinde yol almaya başlamıştık bile. Hayat ne kadar harikulade bir serüven. Çok şey değişmişti ama en çok değişen ben olmuştum. Yeni hayatıma doğru ilerlerken ruhunu saksafona döken bir adamın Harley'inin arkasından daha uygun bir yer olamazdı. Kırmızı ışıkta durduğumuzda Jim geriye dönüp bana baktı ve gülümsedi. Ona gülümseyerek boynunun arkasındaki gümüş zincire dokundum. Kalın gümüş madalyonu arkaya çekerek kırmızı ışıkta incelemeye koyuldum. Daha yakından görebilmek için iyice gözüme yaklaştırdım. Nasıralı Joseph'in resmiydi. Bana göz kırpıyordu. Kitabın sonu 5 Temmuz 2000.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi Körler Bölümü @ibb.gov.tr 0212 417 25 46 0212 417 19 25